Ayrım 5. Bir Gün, David Nichols. Sayfa 73. Bölüm 4. Fırsatlar. 15 Temmuz 1991 Pazartesi. Camden Town ve Primrose Tepesi. Lütfen dikkat! Burayla ilgilenmenizi rica edebilir miyim? Herkesin ilgilenmesini. Konuşmayı kesin, konuşmayı kesin, konuşmayı kesin lütfen. Lütfen! Teşekkürler! Şimdi bugünün menüsünü incelemek istiyorum, eğer yapabilirsem. Önce şu spesiyel denenlerden başlayalım. Süt mısırlı balık çorbası ve hindi etli burrito var. Hindi mi? Temmuz'da mı? Dedi barda durup bira şişelerini boynuna takmak için limon dilimleyen Ian Whitehead. Bugün pazartesi diyerek devam etti Scott. Nazik ve sessiz olalım. Buranın pırıl pırıl olmasını istiyorum. İş bölümünü yaptım Ian. Sen tuvaletlerdesin. Diğer elemanlar güldüler. Neden tuvaletler her zaman bana düşüyor diye inledi Ian. Çünkü çok güzel temizliyorsun dedi en iyi arkadaşı Emma Morley ve Ian kolunu onun çökük omzuna atmak için bir fırsat yakaladı. Ve siz ikiniz işiniz bitince Emma sen ofisime gelebilir misin lütfen dedi Scott. Diğer elemanlar kıs kıs güldüler. Emma kendini Ian'dan kurtardı. Barman Rashid barın arkasındaki yağlı teybin düğmesine bastı. La Cucaracha hamam böceği artık eğlenceli olmayan şaka sonsuza kadar tekrarlandı. Doğrudan konuya gireceğim. Otur. Scott bir sigara yaktı. Emma karmakarışık kocaman masanın karşısındaki bar taburesine tırmandı. Vodka, tekila ve sigaralarla dolu kutulardan bir duvar, kül tablası ve hayal kırıklığı kokan bu küçük ve karanlık odaya Temmuz güneşinin girmesini engelliyordu. Scott ayağını masasına vurdu. Mesele şu, ben ayrılıyorum. Öyle mi? Merkezden Ealing'deki Cesar'ın salonunun başına geçmemi istediler. Cesar'ın salonu nedir? İtalyan mutfağı yemekleri yapan yeni büyük bir zincir. Adı Cesar'ın salonu mu? Evet. Neden Mussolini'nin değil? Meksikalılara yaptıklarını İtalyanlara da yapacaklar. Ne? İçine edecekler yani. Scott gücenmiş gibi baktı. Konuşmama fırsat verecek misin Emma? Özür dilerim Scott gerçekten. Tebrikler çok iyi gerçekten. Sustu. Çünkü arkasından ne geleceğini anlamıştı. Konu parmaklarını birbirine kenetledi ve masasının üzerine eğildi. İş adamlarının böyle yaptığını görmüştü televizyonda ve gücün baş döndürücü hücumunu hissetti bir parça. Benden benim yerime müdür olarak birini tavsiye etmemi istediler. Seninle konuşmak istediğim konu bu. Hiçbir yere gitmeyecek birini istiyorum. Doğru düzgün bir not bile bırakmadan Hindistan'a gitmeyecek ya da daha heyecanlı bir iş için ayrılmayacak güvenilir birini. Birkaç yıl burayı idare edeceğine güvenebileceğim, kendini adayacak. Emma sen ağlıyor musun? Emma iki eliyle gözlerini sakladı. Üzgünüm Scott, beni kötü bir anımda yakaladın, hepsi bu. Scott somurttu. Merhametle tiksinin arasında gidip geldi. Al. Mavi renkli kağıt havlulardan bir top çıkardı paketlerin birinden. Toparla kendini, kağıt topunu masanın üzerinden yuvarladı. Benim söylediğim bir şey yüzünden mi? Hayır, hayır, hayır, kişisel bir şey. Arada bir böyle fokurdar. Ne kadar utanç verici. Mavi kağıtların iki tomarını gözlerine bastırdı. Özür dilerim, özür dilerim, sen devam et. Böyle gözyaşlarına boğulunca nerede kaldığımı unuttum. Sanırım bana hayatımın hiçbir yere gitmediğini söylüyordun dedi ve aynı anda hem gülmeye hem ağlamaya başladı. Üçüncü bir kağıt tomarı alıp ağzına kapattı. Scott, omuzlarının sarsılması durana kadar bekledi. Evet, bu işle ilgilenir misin? Şunu mu demek istiyorsun? Eline 20 litrelik Thousand Island sos fıçısının üzerine koydu. Bunların hepsi bir gün içinde benim olabilir mi? Emma, İşi istemiyorsan söylemen yeter ama ben bu işi 4 yıldır yapıyorum ve gerçekten çok iyi yapıyordun Scott. Parası uygun, artık tuvalet temizlemen de gerekmeyecek ve bu teklife çok memnun oldum. O zaman çeşmeler neden akıyor? Sadece biraz bunalımdayım, hepsi bu. Bunalımda mı? Scott bu sözü ilk kez duymuş gibi suratını buruşturdu. Bilirsin işte, keyfim kaçık biraz. Evet, görüyorum. Scott babacan bir tavırla kolunu onun omzuna sarmaya niyetlendi ama bu 10 galonluk mayonez fıçısına tırmanmak demekti. Bu yüzden masanın üzerinde biraz daha eğildi sadece. Bu erkek meselesi mi? Emma sonunda güldü. İlgisi yok, bir şey yok. Sadece beni çok kötü bir halde yakaladın, hepsi bu. Başını kuvvetlice salladı. Bak hepsi geçti, yağmur gibi. Unut gitsin. Peki ne düşünüyorsun müdür olmak konusunda? Biraz düşünebilir miyim? Sana yarın cevap verebilirim. Scott şefkatle gülümseyerek başını salladı. Git öyleyse, biraz dinlen. Bir kolunu kapıya doğru uzattı. Git kendine biraz nachos al. Boş personel odasında mısır cipsi ve üzerinde buharı tüten, peynirle dolu tabağı hakkından gelmesi gereken bir düşman gibi baktı Emma. Birden ayağa kalkıp Ian'ın dolabına gitti. Sigaraları bulana kadar tıkıştırılmış giysileri karıştırdı. Bir tane alıp yaktı, gözlüklerini kaldırıp çatlak aynada gözlerini temizledi. Saçları bugünlerde uzun, şekilsiz, ona sıska bir fareyi anımsatan bir haldeydi. Lastik tokadan bir tutam saç çekti, parmaklarını üzerinde gezdirdi, yıkadığında şampuanın griye dönüşeceğini düşündü. Şehir saçı. Çok geç saatlere kadar çalışmaktan solgun, aynı zamanda tombuldu. Birkaç aydır eteklerini kafasından geçirerek yiyordu. Bütün o kızarmış, tekrar tekrar kızartılan fasulyelere lanet etti. Şişko kız, diye düşündü. Aptal şişko kız, tamlaması, hayatın üçte biri geçti ve hiçbir şeyin anlamı yokla birlikte kafasında dolaşan sloganlardan biriydi. Emma 20'lerinin ortasında ilkinden daha bencil ve daha feci ikinci bir ergenlik dönemi yaşıyordu. Annesi en titrek, ilgi dolu sesini kullanarak "Neden eve gelmiyorsun tatlım?" demişti geçen gece telefonda. "Odan hala duruyor. Debenhams'ta iş de var." Ve ilk kez Emma'nın aklını çeler gibi olmuştu. Bir zamanlar Londra'yı fethedebileceğini düşünmüştü. Edebiyat toplantıları, siyasi sorumluluklar, deli dolu partiler, Thames Nehri'nin kıyısında acı tatlı aşklar hayal etmişti. Bir müzik grubu kurmayı, kısa filmler çekmeyi, romanlar yazmayı kurmuştu kafasında. Ama yazdığı iki satır, iki yılda bir değişiklik göstermemiş ve Poll Tax, 1984 yılında Thatcher hükümetinin çıkardığı kelle vergisi. Bu vergiye ve 18 yaşın üzerindeki tüm nüfusun kayıtlı altına alınması girişimine karşı İngiltere ve İskoçya'da örgütlenen anti-Poll Tax birlikleri eylemler başlattılar. İsyanında cop yemesinden daha iyi bir şey gelmemişti başına. Şehir hakkından gelmişti onun. Sanki çok kalabalık bir partiye gitmiş gibi geldiğini kimse fark etmemişti. Ayrılışını da kimse fark etmeyecekti. Onca çabayı bunun için harcamamıştı. Yayıncılıkta kariyer yapma fikri havada süzülüp gidiyordu. Arkadaşı Stephanie Shaw mezuniyetten sonra bir işe girmiş ve bu iş onu epey değiştirmişti. Stephanie Shaw artık fıçı bira ve sade kahve içmiyordu. Bugünlerde beyaz şarap içiyor, Jigsaw'dan hanım hanımcık takım elbiseler giyiyor, yemek partilerinde cips ikram ediyordu. Stephanie'nin tavsiyesiyle Emma yayın evlerine, acentelere, kitapçılara mektuplar yazmış ama bir sonuç çıkmamıştı. Ekonomik durgunluk vardı ve insanlar işlerine sımsıkı sarılmışlardı. Eğitime sığınmayı düşünmüştü ama hükümet öğrenci burslarını kaldırmıştı ve eğitim masraflarını karşılamasının imkanı yoktu. Uluslararası Af Örgütü'nde gönüllülük işi olabilirdi gerçi ama kira ve yolun bütün parasını, Loca Caliente ise tüm zamanını ve enerjisini tüketmişti. Körlere kitap okumak gibi bir fantezisi vardı ama sadece filmlerde gördüğü bu iş gerçek bir iş sayılır mıydı? Enerjisini topladığında bunu araştıracaktı. Şimdi masada oturup öğle yemeğine bakacaktı. Peynir plastik gibi katılaşmıştı. Ani bir tiksintiyle önündeki yemeği itti Emma. Çantasına uzandı. Kapağına tıknaz bir dolma kalem iliştirilmiş olan yeni siyah deri kaplı pahalı not defterini çıkardı. Kirli beyaz yeni bir sayfa açtı. Süratle yazmaya başladı. Nachos. Bunu yapan Nachos'tu. Kendi hayatının çöplüğü gibi, üzerinde buhar tüten alacalı çöplük. Hayatındaki her şeyin yalnız olduğunu özetleyen, değişim zamanı diye bir ses geldi sokaktan. Dışarıda, Kentish Town Road'da kahkahalar var. Ama burada, bu dumanlı tavan arasında sadece Nachos'lar. Peynir, aynı hayat gibi, sert ve soğuk, plastik gibi ve bu yüksekteki odada kahkaha yok. Emma yazmayı kesti. Sonra bakışlarını kaçırıp sanki birine saklanmak için bir şans veriyormuş gibi tavana baktı. Sonra yazılı olanların parıltısı karşısında şaşırma umuduyla kağıda baktı yeniden. Ürperdi ve uzun uzun inledi. Sonra güldü. Sonra kafasını sallayarak sistemli bir şekilde her satırın üzerine çizdi. Her sözcük silinene dek üzerlerine çarpılar koydu. Az sonra kağıt mürekkebi emmişti. Mürekkep lekelerini sızdığı sayfanın arkasını çevirdi ve yazılanlara baktı. Edinburgh, sabah saat 4:00. Tek kişilik yatakta yatmış, gelecekten konuşuyoruz, tahminlerde bulunuyoruz. O konuşurken ona bakıyorum. Yakışıklı, aptalca bir kelime diye düşünüyorum ve bu o olabilir mi diyorum. O tarifi zor şey. Dışarıda kara tavuklar ötüşüyorlar ve güneş perdeleri ısıtıyor. Sanki bir yara bandının altına bakmış gibi ürperdi bir kez daha. Ve not defterini kapattı. Güzel Tanrım, tarifi zor şey. Dönüm noktasına ulaşmıştı. Bir durumun hakkında şiir yazılarak iyileştirilebileceğine inanmıyordu artık. Not defterini kaldırarak dünkü Sunday Mirror gazetesine uzandı ve Nachos yemeye başladı. Tarifi zor nachos ve bir kez daha çok kötü bir yiyeceğin nasıl da rahatlatıcı olabildiğine şaşırdı. İyan girişte duruyordu. O herif yine burada. Hangi herif? Arkadaşın, yakışıklı olan, yanında bir kız getirmiş ve Emma, İyan'ın hangi heriften söz ettiğini anlamıştı hemen. Yuvarlak mutfak penceresinin yağlı camına burnunu yapıştırarak onlara baktı. Ortadaki masalardan birine çökmüşler, gösterişli içkilerini yudumlayıp menüye kahkahalarla gülüyorlardı. Kız ince uzun, soluk tenli, siyah göz makyajlı ve simsiyah saçlıydı. Saçları pahalı bir kuaföre asimetrik olarak kestirilmişti. Uzun bacaklarında siyah tozluklar ve yüksek boyunlu botlar vardı. İkisi de birazcık sarhoştu. İzlendiğini bilen insanların havalı ve umursamaz tavırlarıyla hareket ediyorlardı. Pop gribi davranışı. Emma salonun ortasına doğru uzun adımlarla yürüyüp sıkıca sarılmış günün burritosuyla ikisini de sopalamanın ne kadar memnuniyet verici olacağını düşündü. İki koca el omuzlarını kavradı. İyan çenesini Emma'nın kafasına yasladı. Kız kim? Hiç fikrim yok. Emma camın üzerinden burnunun izini sildi. Takip edemiyorum. O zaman yeni birisi. Dexter'ın dikkat süresi çok kısadır. Bebek gibi ya da maymun. Önünde parlak bir şeyler oynatman yeter. Bu kız da öyle olmalı diye düşündü. Parlak bir şey. Şu söylenenin doğruluğuna inanıyor musun? Kızların piçlerden hoşlandığı konusunda söylenenleri. Dexter piç değil, o bir ahmak. Kızlar ahmaklardan mı hoşlanır öyleyse? Dexter, şimdi kokteylinin şemsiyesini kulağının arkasına sıkıştırmış, kız da bu yaratıcılık karşısında kahkahalara boğulmuştu. Kesinlikle öyle görünüyor, dedi Emma. Tayland'dan dönüşünde onu çıkış kapısında bronz teni ve kazınmış kafasıyla eğilip bükülürken görür görmez aralarında bir ilişki olma şansının olmayacağını anlamıştı. Dexter'a çok şey, kendisine ise çok az şey olmuştu. Yine de son 9 ay içinde karşılaştığı 3. kız arkadaşıydı bu. Sevgilisi ya da her neyse. Dexter ağzıyla tombul bir kumru yakalamış olan bir köpeği gösterir gibi takdim ediyordu onları. Bir şeyden hastalıklı biçimde bir tür intikam alma mıydı bu? Ondan daha iyi diploma derecesi olduğu için mi? Birbirlerinin içine düşmüş, burada, masa 9'da oturarak Emma'ya ne yaptığını bilmiyor muydu? Oraya gider misin İyan? Senin bölümün. Ama o seni istedi. İçini çekti, ellerini önlüğüne temizledi. Utancını azaltmak için başındaki beyzbol şapkasını çıkardı ve kapıyı iterek açtı. Evet, spesiyalleri mi öğrenmek istiyorsun ya da ne? Dexter, kendini kızın uzun bacaklarından çözerek çabucak ayağa kalktı ve kolunu kadim dostuna doladı. Hey, nasılsın Em? Büyük kucaklaşma. TV endüstrisinde çalışmaya başladığından beri bir kucaklaşma ya da büyük kucaklaşma çılgınlığı geliştirmişti. Televizyon sunuculuğu işi huyunu değiştirmişti. Şimdi ona eski bir arkadaşı gibi değil de daha çok sıradaki çok özel konuk gibi davranıyordu. Emma bu, elini kızın çıplak kemikli omuzlarına yerleştirdi. Bu Naomi, Nomi diye telaffuz ediliyor. Selam Nomi, diyerek gülümsedi Emma. Nomi, beyaz dişlerinin arasına sıkıştırdığı pipetle içkisini yudumlarken gülümseyerek karşılık verdi. Hey, hadi gel Margaret'e içmek için bize katıl. Sarhoş ve duygusal bir tavırla Emma'nın elini çekiştirdi. Olmaz Dex, çalışıyorum. Hadi ama 5 dakika, sana içki ısmarlamak istiyorum. Evet, içki. İyan, not defteriyle yaklaşarak onlara katıldı. Yiyecek bir şeyler getireyim mi? Dedi keyifle. Kız burun kıvırdı, sanmıyorum. Dexter, İyan'la tanışmıştınız değil mi? Dedi Emma çabucak. Yo, hayır tanışmadım, dedi Dexter. Evet, defalarca, dedi İyan ve bir an öylece durdukları sırada personel ve müşteriler arasında bir sessizlik oldu. Öyleyse İyan, 2 hayır 3 tane alamoyu hatırla, Margaritas'ı getirir misin? 2 mi 3 mü? Em, bize katılıyor musun? Dexter, söyledim sana, çalışıyorum. Peki, bu durumda ne olacak biliyor musun? Gideceğiz. Sadece hesap lütfen. İyan çekildi. Dexter, Emma'ya başıyla işaret etti ve alçak bir sesle, hey baksana, sana vermemin bir yolu var mı? Anlasana. Ne? İçkilerin parasını sana vermemin. Emma boş boş baktı. Anlamadım. Demek istediğim, sana bahşiş vermemin bir yolu var mı? Bana bahşiş mi? Kesinlikle bahşiş. Neden? Nedeni yok Em, dedi X. Sadece sana bahşiş vermek istiyorum gerçekten. Ve Emma ruhunun bir parçasını daha kopup gittiğini hissetti. 5. ayrımın sonu, sayfa 83.